Ayrım 7, sayfa 112. Çömez, Bağdat, 29 Eylül 1243. Bana sorarsanız zaviyede derviş olmak kolay. Ne var ki bunda? Sabah akşam otur, mırmır dua et, tesbih çek, zikir çek, çocuk oyuncağı. Esas zorluk çömez olmakta. Herkes dervişliğin zahmetlerinden dem vurur ama nedense kimse biz zavallı saliklerin çektiklerinden bahsetmez. Buraya geldim geleli it gibi çalışıyorum. Bazı günler o kadar yoruluyorum ki, döşeye düştüğümde kolumun bacağımın ağrısından uyuyamıyorum ama kimin umrunda? Kimseden ne bir teselli duydum, ne müşfik bir bakış gördüm. Ne kadar çalışırsam çalışayım bir türlü yaranamıyorum. İsmimi dahi bildiklerini sanmıyorum. Cahil talip diye sesleniyorlar bana. Sanki adım sanım yokmuş gibi. Arkamdan fısıldaşıyorlar, havuç kafalı gafil olan. Ama en kötüsü aşçı dedenin emrinde mutfakta çalışmak. Göğüs kafesinde kalp yerine taş taşıyor adam. Dergâhta aşçı olacağına, savaşın kitabını yazmış Moğol ordusuna komutan olsa daha isabetli olurdu. Bir kerecik olsun ağzından tatlı bir söz çıktığını duysam sağ kolumu keseceğim. Gülümsemeyi bildiğinden beri şüpheliyim. Bir seferinde dayanamadım, mevzancıya sordum. Bu zaviyeye gelen tüm çömezler, merasim hırkası giydirilmeden evvel benim gibi aşçı denenin zorlu imtihanına tabi tutulur mu? Meydancı müstehsi bir edayla gülümsedi. Hepsi değil evlat, yalnızca katır kutur ham olanlar dedi. Katır kutur ham olanlar ha, öyle mi? Neden diğer çömezlerden daha çok çile çekecekmişim? Nefsim onlarınkinden daha mı büyük, daha mı kötü yani? Her sabah en erken ben kalkıyorum. Dereden kova kova su taşıyorum. Sonra ocağı yakıyor, yüzüm gözüm is içinde kalana dek ekmek pişiriyorum. Kahvaltıda içilen çorbayı hazırlamak yine benim vazifem. Kolay değil, 50 kişilik kazanlarda pişiyor her şey. İçine 5 kişi girer rahat rahat yıkanır, öyle devasa. Ya sonrasında kim yıkar ovalar kazanları? Gene ben tabii ki. Bulaşıkçı da benim burada, temizlikçi de, çamaşırcı da. Gün doğumundan gün batımına durmadan emir yağdırıyor aşçı dedi. Havuç kafa, yerleri sil, tezgahları parlat, merdivenleri temizle, avluyu süpür, git odun kes, ahşapları cilala, tencereleri kalayla, reçel kaynat, acı sos hazırla, hıyar, patlıcan doğra, ezme yap, turşu doldur, aman tuzu ne eksik ne fazla olsun, suyun üstünde bir yumurta durabilecek kadar olsa yeter. Her şeyi tam istediği gibi yapmazsam aşçı dede cinnet geçirir, çanak çömlek eline ne geçerse kafama atar, haydi işin yoksa sil baştan. Tüm bunlar yetmezmiş gibi eksiksiz her işte dua üstüne dua okumamı emreder. Yüksek sesle okurum ki aşçı dede beni daha rahat denetlesin. Bir kelime atlayacak olursam vay halime, canıma okur. İşte ben böylece her Allah'ın günü bir yandan dua ezberler, bir yandan harıl harıl çalışırım. Mutfaktaki zorlukları yenersem bu yolda daha çabuk olgunlaşırmışım. Böyle diyor aşçı dede. Hiç etrafında ateş olmazsa kaynar mı kazan, pişebilir mi nohut? Sen de aynen öyle, ateşin içinde oflaya poflaya, kaynaya kaynaya pişeceksin elbet. Lafa bak, nohut muyum ben? Bir keresinde dayanamadım, soru verdim. İyi de ne zamana kadar sürecek bu ateşten imtihan? Binbir gün, binbir gece demez mi gattar adam? Ardından da pişkin pişkin ekledi. Masallardaki Şehrazat her gece başka bir öykü uydurabildiyse, sen de onun kadar dayanabilirsin herhalde. Kafayı yemiş bu adam. Benim şu perişan halimle, o çenesi düşük Şehrazat arasında ne tür bir benzerlik olabilir ki? Hanımefendinin tek yaptığı kadife yastıklara, atlas yorganlara yaslanıp bacak bacak üstüne atmak ve bir eliyle zalim hükümdara hurma, incir, üzüm yedirirken bir yandan çılgın hikayeler uydurmak. Bunun neresi zor Allah aşkına? Gelsin benim çektiğim eziyetlerin yarısına katlansın, değil binbir gece bakalım bir hafta dayanabiliyor mu? İmtihanın bitmesine çok var daha. Sayan var mı bilmiyorum ama ben her gün bir çentik atıyorum duvara. Şafak 624. Bu zaviyedeki ilk 40 günümü ufacık, basık ve karanlık bir hücrede geçirdim. Ne yayılabilir ne doğrulabilirsin. Ne sağına ne soluna dönebilirsin. Sürekli dizüstü hazır vaziyette oturmak durumundasın. Sıkı sıkı tembihlediler. Olur da karanlıktan korkarsan, açlıktan miden kazınırsa ya da maazallah ıslak rüyalar görür, bir kadın vücudu arzularsan hemen tavandaki çanı çal, manevi destek ara. 40 gün kaldım o hücrede. Bir kez olsun çanı çalmadım. Aklıma fena fikirler gelmediğinden değil, Allah biliyor ya, sürüsüyle geldi ama o daracık yerde sıkışmış, serçe parmağımı dahi kıpırdatmazken azıcık fena fikirden kime zarar gelir ki? Çilehaneden kurtulunca bu kez de sertarik geldi. Eti senin, kemiği benim diyerek aşçı dedeye teslim etti beni. Meğer mutfakta çekilen çile en beteriymiş. Gene de ne kadar garez edersem edeyim, aşçının kaidelerinden dışarı hiç çıkmadım. Ta ki Şems-i Tebrizi gelene dek. Onun geldiği gece mutfaktan sıvıştım diye aşçı dede feci bir dayak attı. Sırtımda sıra sıra kızılcık sopaları kırdı. Sonra ayakkabılarımı aldı. Uçları dışarı bakacak şekilde kapının önüne koydu. Böylece tekke adabına uygun biçimde evlat gitme vaktin geldi diyordu. Eğer gönlün emin değilse boş yere kendini de yorma, beni de diye ters ters buyurdu aşçı dedi. Dere eşeğin ayağına gelmez. Su içmek isteyen eşek kendisi dereye gider, unutma. Tasavvufta derya deniz sudur, kana kana içmek isteyene. Bu durumda ben de eşek oluyorum tabii. İşin doğrusu Şems-i Tebrizi olmasa çoktan buralardan gitmiştim. Bu gezgin derviş öyle acayibime gidiyor ki sırf ona olan merakımdan zaviyeye demir attım. Daha evvel hiç böyle bir abdal görmemiştim. Kimseden korkusu yok, kimselere boyun eğmiyor. Aşçı dede bile ona hürmet ediyor. Ben de içimden karar verdim. Bundan böyle ibret alacağım kişi Şems olacak. Cazibesi, sivri dili, serkeşliği, asi mizacıyla o olmalı benim mürşidim. Bizim yaşlı uyuşuk pir efendi değil. Evet, Şems-i Tebrizi benim kahramanım. Onu gördükten sonra kendi kendime dedim ki, ne demeye monis bir derviş olacağım, şayet onun yanında feyiz alacak kadar kalırsam, ben de Şems gibi gözü pek iskankar olurum. Böyle dedim ve güz gelip de Şems'in temelli gideceğini anlayınca, ben de onun peşinden Konya'ya gitmeye karar verdim. Kararımı baba zamana bildirmeliydim. Odasında oturmuş, kandil ışığında mektup yazarken buldum onu. Beni görünce sevinmişe benzemedi. Varlığım onu yoruyormuş gibi bezgin baktı suratıma. Ne istersin kızıl çömez diye sordu. Lafı dolandırmadan derdimi anlatmaya koyuldum. Görüyorum ki Şems-i Tebrizi gidiyor. Ben de onunla gitmek isterim. Yolda yardıma ihtiyacı olabilir. Baba zaman dikkatle süzdü beni. Şems'e yardım etmek istediğin için mi onunla gitmek istersin? Yoksa vazifelerinden kaçmak mıdır niyetin? İmtihanın daha bitmedi. Mürit sayılmazsın henüz. Şems gibi birine yolda eşlik etmek de bir nevi imtihan değil mi diye sordum. Haddimi aştığımın farkındaydım ama piri ikna etmek için bunu göze almıştım. Şeyhin başını eğdi, tefekküre daldı. O sustukça ben de sindim olduğum yerde. Şimdi beni azarlayacak, aşçı dedeyi çağırıp bana göz kulak olmasını söyleyecek sandım. Ödüm patladı. Ama böyle bir şey olmadı. Baba zaman düşünceli bir ifadeyle bana baktı, kafasını salladı. Nicedir seni sınamaktaydık. Gerçi meyve ağaçtan sonra vücuda gelir ama hakikatte evvel odur. Kişinin nasıl derviş olacağı daha çömezliğinden belli olur. Bu yollar sana göre değil evladım. Her sene tekkeye gelen 7 gençten ancak biri tarikatta kalabilirmiş. Kanaatimce derviş olmaya mayan müsait değil. Kısmetini başka yerde araman daha hayırlı olur. Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Baba zaman sesini yükselterek lafını tamamladı. Tebriz'de Şems'e seyahatinde eşlik etme fikrine gelince, bunu bana değil kendisine danışmalısın. Bu katil ihtiyarın ardından pir kapıyı işaret ederek mektubuna döndü. Böylece tekkeden atılmış oldum. Üzgündüm, gururum kırılmıştı. Ama doğrusu rahatlamıştım. Nihayet kuşlar kadar hürdüm. Şems, Bağdat, 30 Eylül 1243. Bu sabah şafak sökerken baba zamanla helalleşip yola çıktım. Atımı atladığım gibi dolu dizgin sürdüm. Tepeye varınca durup uzaktan son kez zaviyeye baktım. Dut ağaçlarıyla çevrelenmiş kerpiç bina, çalılıklar arasında gizli bir kuş yuvası gibiydi. Baba zamanın bitkin çehresi zihnimde şimşek gibi çaktı, söndü. Benim için endişelendiğini biliyordum ama doğrusu buna sebep görmüyordum. Benim bildiğim aşktan uzaklaşanlara endişelenmek lazım gelirdi, dolu dizgin aşka koşanlara değil. 10. Kural. Ne yöne gidersen git, doğu, batı, kuzey ya da güney, çıktığın her yolculuğu içine doğru bir seyahat olarak düşün. Kendi içine yolculuk eden kişi sonunda arzı dolaşır. Konya'da beni nelerin beklediğini bilmiyordum. Ama şehir bana nasıl bir kader hazırlamışsa kucaklamaya hazırdım, tüm kahırlarıyla beraber. 11. Kural. Ebe bilir ki sancı çekilmeden doğum olmaz. Ana rahminden bebeğe yol açılmaz. Senden yepyeni ve taptaze bir sen zuhur edebilmesi için zorluklara, sancılara hazır olman gerekir. Zaviyeden ayrılmadan önceki gece odamın tüm pencerelerini ardına kadar açtım. Karanlığın kokusu içeri doldu. Titrek kandil ışığında bir ayna parçasına baka baka saçlarımı kestim. Yumak yumak saç döküldü yere. Bir usturayla tamamen kazıdım kafamı. Sonra tek tek ve usul usul sakalımı, bıyığımı kestim, kaşlarımdan kurtuldum. İşim bitince suretimi inceledim. Artık yüzüm daha genç, daha aydınlıktı. Zerrece kıl olmayınca ne yaşım, ne adım, ne cinsiyetim kalmıştı. Ne geçmiş ne gelecek. Yalnızca şu ana mühürlüydüm, sonsuza dek. Baba zamanın odasına varıp hakkını helal etmesini istedim. Bakıyorum yolculuğun şimdiden seni değiştirmiş dedi, yeni halimi görünce. Halbuki daha başlamadı bile. 12. Kural. Aşk bir seferdir. Bu sefere çıkan her yolcu, istese de istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur. Baba zaman belli belirsiz bir tebessümle beni yanına çağırdıktan sonra kadife bir kutu tutuşturdu elime. Kutuda 3 nesne vardı. Bir gümüş kakmalı ayna, işlemeli bir ipek mendil ve minnacık billur bir şişe. Bunlar sana yolculuğunda yardım edecek. Lazım oldukça kullan. Olur da kendine olan güvenin sarsılırsa, bu ayna sana iç güzelliğini gösterecek. İtibarın lekelenirse şayet, bu ipek mendil, asıl önemli olanın kalp temizliği olduğunu hatırlatacak. Şişedeki merhemse, hem zahiri hem batini yaralarını iyileştirecek. Her nesneyi tek tek okşadıktan sonra kutuyu kapattım ve baba zamana teşekkür ettim. Sonra söylenecek bir söz kalmadı. Güneşin ilk ışıklarıyla kuşlar cıvıldaşırken, çiğ taneleri dallardan sarkarken atıma bindim. Konya'ydı istikametim. Kendimi Kadir Allah'ın yazdığı yazgıya teslim ettim. Neler olacağını bilmeden ve bilmeyi istemeden var gücümle ilerledim. Çömez, Bağdat, 30 Eylül 1243. Bedelini düşünmeden ahırdan bir yağız at çaldığım gibi Şems-i Tebrizi'nin peşine düştüm. Elimden geldiğince aradaki mesafeyi ayarlamaya çalıştıysam da kendimi belli etmeden onu izlemem hayli zor oldu. Bağdat'a varınca Şems bir pazar yerinde mola verip yolluk almaya çıktı. Ben de şimdi tam sırasıdır diyerek kendimi atının önüne attım. Kızıl saçlı kara cahili olan ne demeye yerde yatarsın diye sordu Şems atının tepesinden eğilerek. Hem şaşırmış hem keyiflenmiş gibiydi. Dizlerimin üstüne çöktüm. Tıpkı dilenciler gibi ellerimi kavuşturup yalvardım. Seninle gelmek istiyorum. Benim kahramanım sensin. Bırak ben de geleyim. İyi de nereye gidiyorum biliyor musun? Afalladım. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Hayır ama ne fark eder? Müridin olmak isterim. Seni kendime ibret alırım. Boşuna konuşursun. Ben ne mürşit ne mürit isterim. Yalnız gezerim. Kimseye ibretlik bir halim de yok diye tersledi Şems. 13. Kural. Şu dünyada semadaki yıldızlardan daha fazla sayıda sahte hacı, hoca, şeyh, şıh var. Hakiki mürşit seni kendi içine bakmaya ve nefsini aşıp kendindeki güzellikleri bir bir keşfetmeye yönlendirir. Tutup da ona hayran olmaya değil. Destur ver geleyim ne olur diye yalvardım. Hem her meşhur seyyahın yanında muhakkak çırak neviinden bir yardımcısı olur. Ben de senin çırağın olurum. Şems düşünceli bir eda ile çenesini kaşıdı. Bir an için bana hak verdiğini sandım. Kızıl çömez, bana yoldaşlık etmeye gücün yeter mi peki diye sordu aniden. Hevesle ve gayet çevik bir şekilde zıplayarak doğruldum. Elbette yeter, gücüm özümden gelir. Peki o zaman, madem ki benim müridim olmak istersin, işte ilk vazifen. En yakın meyhaneye git, bir testi şarap al, gel bu meydanda dik kafana lıkır lıkır iç. Ağzım açık baka kaldım. Bunca zaman tasavvuf yolunda pişmek için çekmediğim zahmet ve mihnet ve eziyet kalmamıştı. Günde 100 defa yerleri cübbemle cilalamaya, dumandan gözlerim yaşarıncaya dek ateş başında tencere tava kalaylamaya, paslı kapanlardan fare ölüleri toplamaya, kısacası her türlü angaryaya hayli aşinaydım. Maneviyatımı güçlendirmek adına bir oturuşta 100 soğan doğramaya, koca kazanlarda yağlı pilavlar, ballı hoşaflar hazırlamaya, sabahtan akşama eşek gibi çalışmaya alışkındım. Ama kalabalık bir pazar yerinde, herkesin gözü önünde şarap içmeye gelince, doğrusu mezhebim o kadar geniş değildi. Dehşet içerisinde kalmıştım. Tövbe estağfurullah dedim. Babam duysa bacaklarımı kırar vallahi. Ailem beni baba zamanın zaviyesine iyi bir Müslüman olmam için yolladı. Kafir olup yoldan çıkmam için değil. Sonra el alem hakkımda ne düşünür, konu komşu ne der? Nihayet hakkımda hükmünü verdi. Atının yularlarını çekti. Kızıl çömez, sen bana mürit olamazsın dedi. Başkalarının ne düşündüğüne fazla kafa yoruyorsun. Ama bilsen ki başkalarından kabul ve hürmet görmeyi ne kadar çok arzu edersen, onların tenkit ve dedikodularına da o kadar takılırsın. Şems'e yoldaşlık fırsatını elimden kaçırdığımı anlamıştım. Son bir gayretle kendimi savunmaya çalıştım. İyi ama sen bana git şarap al deyince, ben de sandım ki itikadımın sağlamlığını sınamaktasın. Beni bilhassa bu imtihana koşmadığını nereden bilecektim, imanımı sınıyorsun sandım. Şems kaşlarını çattı. Bir başkasının itikadının sağlamlığını sınamak biz insanlara düşmez ki. Bu Allah'tan rol çalmak olur. Kulun imanını ölçüp tartmak kul harcı değildir. Bilmez misin? Çaresiz çevreme bakındım. Dervişin ettiği lafları tartıp biçtim ama hangi kefeye koyacağımı bilemedim. Kafam o kadar karışmıştı ki şakaklarım zonkluyordu. Nefesim sıkışmış gibi yenimi yakama açtım. Şems aynı vakur eda ile devam etti. Kızıl Çömez, tasavvuf ummanına kendini adamak istediğini söylersin ama karşılığında hiçbir bedel ödemeye niyetin yok. Bu iş öyle olmaz. Kimi için para pul, kimi için şan şöhret, kimine kıdem itibar, kimine ten şehvettir esas tuzak. İnsan neye fazlaca kıymet veriyorsa şu dünyada, evvela ondan kurtulması şarttır bu yollarda. Bunu da dedikten sonra Tebrizli Şems, eğilip atının boynunu okşadı. Lafı nihayete erdirmek istercesine, zannım odur ki, Bağdat'ta kalsan, anana atana dönsen, hakkında daha hayırlı olur. Namuslu bir zanaatkar bul, ona çırak ol. İçimden bir his diyor ki, ileride senden gayet başarılı bir tüccar olur. Aman göze doymazlardan olma sakın. Şimdi müsaadenle yola düşeyim. Bana son kez selam verdi. Topuklarıyla atını mahmuzladıktan sonra deli rüzgar, taşkın nehir gibi hızlanarak dört nala uzaklaştı. Atının toynaklarının altında kayıp gidiyordu dünya. Ben de atıma atladım. Ta Bağdat'ın eteklerine varana dek onu kovaladım. Ama aramızdaki mesafe gittikçe açıldı. En sonunda ufukta minnacık bir beneğe dönüştü. Bekledim. Ve Allah biliyor ya, o kapkara benek ufuk çizgisinde damla gibi eriyip kaybolduktan çok sonra dahi, Şems'in yakıcı bakışlarını üzerimde, ta yüreğimin derinlerinde hissettim. Ella, Boston, 24 Mayıs 2008. Bahar mevsimi boyunca Rubinstein'ların görkemli malikanesinde her sabah ilk uyanan, mutfağa ilk gelip kahvaltıyı hazırlayan Ella'ydı. Kahvaltının en faydalı öğün olduğuna inanırdı. Kadın dergilerinin birinde okumuştu. Bir araştırmaya göre düzenli kahvaltı eden aileler, aile fertlerinin aç bir ilaç kapıdan fırlayarak güne başladığı ailelere kıyasla çok daha uyumlu ve mutlu oluyorlardı. Her ne kadar bu kıyaslamaya inancı tam olsa da, dergide sözü edilen o keyifli kahvaltıları henüz yaşamamıştı Ella. Kendi evlerindeki kahvaltılar pek öyle uyumlu filan olmuyordu. Daha ziyade herkes ayrı bir telden çalıyor, kimse aynı yiyeceği paylaşmıyordu. Biri reçelli tost ekmeği yemeği tercih ederken, parantez içinde Janet, diğeri ballı mısır gevreğini kaşıklıyor, parantez içinde Avi, bir başkası tavada yumurtasını tam kıvamında isterken, parantez içinde David, dördüncüsü hiçbir şey yememekte ısrar ediyordu, parantez içinde Orly. Gene de Ella'nın nezdinde kahvaltı önemliydi. Her sabah usanmadan herkesin yiyeceklerini hazırlar, böylece çocuklarının okulda abur cubur yemek zorunda kalmayacaklarını düşünerek bir anne olarak kıvanç duyardı. Ama işte bu sabah Ella mutfağa girdiğinde, her zamanki gibi kahve hazırlamak, portakal sıkmak ve ekmek kızartmak yerine ilk olarak mutfak masasına geçip dizüstü bilgisayarını açtı. Mesaj kutusunu açar açmaz ışıltılı bir gülümseme kapladı yüzünü. Beklediği e-posta gelmişti. Aziz Zahara cevap yazmıştı. Sevgili Ella, kızınla aranızın düzelmesine çok sevindim. Ben de bu sabah erkenden Momostenango'dan ayrıldım. Tuhaf şey, burada sadece birkaç gün kaldığım halde veda etme zamanı geldiğinde bir burukluk hissettim. Guatemala'daki bu ufacık köyü bir daha dünya gözüyle görebilecek miydim acaba? Sanmıyorum. Ne zaman bir yere veda etsem bir parçamı geride bırakmış gibi oluyorum. Ama işte ister Marco Polo gibi dünyayı gezelim, ister beşikten mezara, aynı eve kazık çakalım, hepimiz için hayat doğum ve ölümler dizisi demek. Başlangıçlar ve sonlar. Bir anın doğması için bir önceki anın ölmesi gerekir. Yeni bir ben için eski benin kuruyup solması gerektiği gibi. Momostenango'dan ayrılmadan evvel meditasyon yaptım, tefekküre daldım. Seni düşündüm, Boston'daki yeni arkadaşım. Her insanın etrafında farklı renklerden bir hale olduğuna inanıyorum. Gözlerimi kapayıp senin renklerini bulmaya çalıştım. Çok geçmeden üç hare belirdi. Sıcacık sarı, mahcup turuncu ve ketum metalik mor. Bence bunlar senin renklerin. Çok da güzeller. Hem ayrı ayrı hem beraber. Guatemala'da son durağım, Cuahul isminde ufacık bir kasaba. Burada evler kerpiçten, çocukların gözleri kocaman ve kapkara. Bakışları kendilerinden yaşlı. Her evde her yaştan kadın kilim örüyor. Ben de bir neneden senin için bir kilim satın aldım. Kadıncağıza Bostonlu bir hanım için hediye aldığımı seçmeme yardım etmesini söyledim. Bir süre düşündükten sonra evindeki koca yığından bir parça çekti çıkardı. Yemin ederim oradaki her renkten ve desenden 50'den fazla kilim depolanmıştı ama yaşlı kadının senin için seçtiği kilimde yalnız 3 renk vardı. Sarı, turuncu ve mor. Garip bir tesadüf değil mi? Tabii kainatta tesadüf diye bir şey varsa. Bizim sanal alemde karşılaşmamızın da bir tesadüf olmayabileceğini hiç düşündün mü? Sevgilerimle, Aziz. Hamish, istersen kilimi postayla yollayabilirim ya da Boston'da kahve içeceğimiz gün yanımda getiririm. Mesajı okuduktan sonra tatlı bir pembelik yayıldı Ella'nın yanaklarına. Ne güzel yazıyordu Aziz. Sıcacık, samimi, olduğu gibi. Gözlerini kapadı. Bedenini çevreleyen renk kuşaklarını düşledi. İlginçtir. Zihninde beliren Ella, yetişkin hali değil, ta 7 yaşındaki haliydi. Çoktan unuttuğunu sandığı nahoş hatıralar canlandı. Çocukluğunu hatırladı. Burukluğunu, yalnızlığını. Annesini anımsadı. Üzerinde fıstık yeşili fırfırlı önlüğü, elinde yuvarlak, ortası delik kek kabı, yüzünde kül rengi bir maske, solgun ve sonsuz bir kederle mutfak kapısında durup öylece dikilmiş bir halde. İlk Ella keşfetmişti babasının cansız bedenini. Tavandan parlak kalpler, toplar, kutular sarkıyordu. Işıl ışıldı ortalık, Noel zamanıydı. Ve yeni yıl süslerine karışmak istercesine bir beden sallanıyordu orta yerde. Babası kendini asmıştı. Tüm gençliği boyunca Ella, babasının intiharından annesini sorumlu tutmuştu. Ve henüz genç bir kızken kendi kendine bir söz vermişti. O, annesinin yaptığı hataları yapmayacak, evlenince kocasını hep mutlu edecekti. Onun evliliği ölene dek sürecek, anne babasınınki gibi kısa ömürlü olmayacaktı. Belki de bu yüzden, yani sırf kendi evliliğini farklı kılabilmek için, annesinin yaptığı gibi bir Hristiyanla değil, kendi inancından bir Yahudi ile evlenmek istemiş, eş olarak David'i seçmişti. Ella ile annesinin aralarının düzelmesi uzun zaman almıştı. Aslında yakın zamana kadar annesine nefreti devam etmiş, ancak birkaç sene önce maziyi deşmeyi bırakabilmişti. Artık yorulmuştu öfke duymaktan. Geçmişe öfkelenmek ağır bir yüktü. Anne, hey o! Dünyadan anneme, dünyadan anneme, cevap ver anne! Ella mutfakta dalmış otururken birden bir kıkırdama sesiyle irkildi. Arkasına dönünce kendisine muzipçe bakan 4 çift göz gördü. Orly, Avi, Janet ve David. Dördü de aynı anda kahvaltıya inmiş olmalıydı. Şimdi yan yana durmuş tuhaf bir yaratığı incelercesine ona bakıyorlardı. Hallerine ve yüz ifadelerine bakılırsa orada epeydir durup dikkat çekmeye çalışmış olmalıydılar. ''Mamiş ne oluyor ya? 2 saattir sana sesleniyoruz, duymadın bile.'' dedi Orly. David gözlerini kaşırarak ''Ekrana nasıl da gömülmüşsün öyle?'' diye mırıldandı. Ella kocasının bakışlarının odaklandığı yere baktı. Ekranda Aziz Z. Zahara'nın e-postası açık duruyordu. Apar topar dizüstü bilgisayarını kapattı. ''Yayın evi için sürüyle okuma yapmam gerek.'' dedi Ella. ''Raporumu zamanında teslim etmeliyim. Biliyorsun, şu roman üzerinde çalışıyorum.'' Avi gayet ciddi bir ifadeyle lafa daldı. ''Ama rapor yazmıyordun ki, ben gördüm, e-postalarını okuyordum.'' Ella kıpkırmızı oldu. ''Blue çağındaki çocuklar ne demeye büyüklerin kusurlarını, açıklarını bulmaya bayılırlardı ki?'' Ama neyse ki diğer aile fertleri konuya ilgilerini yitirmiş gibiydi. Şimdi herkes başını çevirmiş, boş tezgaha bakıyordu. Orly merakla annesine döndü. Herkesin aklından geçen soruyu sordu. ''Anne, bu sabah bize kahvaltı hazırlamamışsın. İnanmıyorum.'' Söylenen söz Ella'yı da sersemletmişti sanki. Şimdi etrafa bakma sırası ondaydı. Ne kahvenin dumanı tutuyordu, ne ocağın üstünde sahanda yumurta bekliyordu. Ekmek kızartma makinesi boştu. Sahi, ne olmuştu da her sabah robot gibi sofra kuran kadın bu sabah kahvaltı hazırlamayı unutmuştu. O an Ella anladı ki aklı fikri Aziz'deydi. Şu an bu büyük ve lüks evde değildi, Guatemala'da onun yanında olmak için neler vermezdi ki?